Ayrım 13, sayfa 197. Yeni biriyle tanışmak ve tanıdığım biri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istersem, o kişinin çalışma hayatına da girmek hoşuma gider. Bir keresinde yeni serüven ararken yolum büyük bir yayın evine düşmüştü. Araştırmalara başladığımda orada çalışanların hiçbirini tanımıyordum ama yayın evinin yayınladığı kitaplar ve yazarları ilgimi çekmişti. İlk birkaç gün asansörden danışma görevlisi olmayan bir katta inip büro içindeki merdivenlerden yönetim bölümüne çıktım. Yeni işe başlamış biri gibi ceketimi çıkarıp boş bir oda kapısının arkasına ya da uzun süredir unutulmuş oldukları anlaşılan eski bir yağmurluk, birkaç eski ceket, şemsiye ve kazakla dolu koridordaki dola basıyordum. Gömleğimin kollarını kıvırıp kravatımı gevşetir ve elime birkaç sayfa alarak sekreterlerle konuşur ya da boş odalardan birine geçip masa üstündeki ve çekmecelerdeki kağıtları karıştırırdım. Ya da birini beklermiş gibi koridorda durup rafların birinden aldığım bir kataloğun ya da kitabın sayfalarını çevirirdim. Arşiv odasına girip masaya oturur, ara sıra odaya girip çıkan görevlilerle çene çalarak çeşitli sözlükler karıştırırdım. Orada çalışanları tanıdıktan sonra danışmadaki görevlilerin dikkatini çekmeyi sağlayarak öğle tatilinde bir katın ana kapısından dışarı çıkardım. Danışmadaki kıza hep de kendisinden önce büroya geldiğimi söyleyerek takılır, yeni giysisi ya da saç biçimi hakkında övgü dolu sözler ederdim. Bir süre sonra orada çalışanlar hakkında dedikodu bile yapmaya başladık. Genellikle öğleden sonraları geri döner ve önünden geçerken onunla biraz çene çalardım. Sonra da merdivenlerden üst katlara çıkardım. Yönetim bölümündekilerin çoğu evlerine gittikten sonra ben de bürodan çıkar ve gece bekçisiyle bir iki söz etmek için zemin katta oyalanırdım. Ona da orada çalışanların hepsinden daha uzun süre çalıştığımı belirtmekten geri kalmazdım. Artık önemli kararların nerelerde alındığını, bürolarda çalışanların adlarını ve görevlerini öğrenmiştim. Ayrıca en ilginç bilgilerin kimlerin dosyalarında saklandığını da biliyordum. Biri oralarda ne yaptığımı soracak olsa ayrıntılı bilgi vererek onu kandırabilirdim. İşin temelini böylece kurmuştum işte. Danışmadaki kıza veda ederek öğleden sonraları bürodan ayrılıyor, çıkış saatinden az önce dönüyordum. Çalışanların çoğu bürodan çıkana dek elimde çantamla boş bir odada beklerdim. Koridorlarda kimse kalmayınca çantamda taşıdığım ve temizlik işçilerinkine benzeyen tulumu çıkarırdım. Elbisemin üstüne kolaylıkla giyiliyordu ve öndeki fermuarı açarak birkaç saniye içinde üstünden çıkarabiliyordum. Tulumu giydikten sonra çantamı masanın altına gizleyerek koca yapının içinde istediğim gibi dolaşabiliyordum. Yayın evi yöneticilerinin bazıları da geç saatlere kadar çalışmaya alışık olduklarından büroların ışıklarını dikkat çekmeden yakabiliyordum. Her gün yayın evi yetkililerinin masaları üzerinde bıraktıklarını gözden geçirerek imzalanmamış mektuplar, proje önerileri, roman taslakları ve yazışma dosyaları ile ilgili önemli noktaları not alıyordum. Bazılarıyla ilgili gelişimleri izleyebilmek için ara sıra bir çekmecenin ve dosya dolabının kilidini açmam gerekiyordu. Çoğu kilitli değildi. Yöneticilerin işle ilgili yazışmalarının yanı sıra özel mektupları, banka dekontları, adres defterleri, aile ve dostlarının fotoğrafları da karşıma çıkardı. Bir gece araştırma yaptığım bir odanın ışıklarını yaktığımda kanepenin üstünde bir adamın uyuduğunu gördüm. Işığı söndüremezdim çünkü adam uyanmıştı. Yerinden hızla kalkıp bağırarak odadan çıkmamı söyledi. Karşı koymaya kararlıydım. Odayı temizlemek için geldiğimi, o nasıl görevini yerine getirmek için para alıyorsa işimi yapmak için bana da para verildiğini anlattım. Sert bir sesle odadan çıkıp gitmemi istedi. Yerlerin o gece temizlenmesi gerektiğini, işim bitinceye kadar başka bir odaya geçmesini söyleyerek karşı çıktım. Öfkeyle hemen çekip gitmezsem sabah ilk işinin beni iş yeri yöneticisine şikayet etmek olacağını söyledi. Kılım kıpırdamıyordu. Çevresine bakınarak beni zorla dışarı atabileceği bir şey aradı. Çaresizlik içinde yakaladığı içi kahve dolu bir kağıt bardağı birdenbire yüzüme doğru fırlattı. Bir an kıpırdamadan durdum. Yüzümdeki kahveyi silerken, ''Siz Richard Lasker'sınız değil mi?'' diye sordum. ''Büyük Deniz Savaşları adlı kitabı siz yazmamış mıydınız?'' Nasıl davranması gerektiğini kestiremeden bana baktı. ''Yazıları ben toplamıştım, evet. Nereden biliyorsun?'' Masanın üstündeki kopyayı gösterdim. Odanızı geçen gün temizlerken kitabın arkasında resminizi görmüştüm. Ne olacak? Bir gemideki top o gemi üzerine çevrildiğinde ateş edilir mi edilmez mi bilirsiniz herhalde. Ateş edilemez. Ateşlemeye Mildred'e engel olur. Ne engel olur? Mildred'i. Nedir bu? Sınav mı? Defolup git artık. Bana doğru ilerledi. Olduğu yerde durmasını işaret ederek dostum dedim. Bir yanlışlık yapmış olabilirsin. Mildred'ini kırıp topu kendi üstüne çevirmiş olabilirsin. Sırıttım ve dışarı çıkarken de elektriği söndürdüm. Hakkında bilgi edinmek üzere sonraki gece yine gittim odasına. İşe nereden başlayacağımı düşünürken, Lasker'ın en son yayımladığı çok satan kitabının yazarının Anthony Duncan olduğunu aklıma geldi. Doğu Almanya'ya yasalara uygun olarak girdikten sonra tutuklanan ve kimseyle görüştürülmeyen Duncan, bu olaydan birkaç hafta önce dünyaya adını duyurmuş, casuslukla ilgili konuları işleyen bir yazardı. Haber bültenlerine göre Duncan'ın devamlı arkadaşı Jessica Whitehead, Kopenhag'da tren istasyonuna onunla birlikte gitmiş ve yeni roman için araştırma yapmaya Doğu Almanya'daki Peenemünde kentine gitmek üzere trene binerken Duncan'ın fotoğrafını çekmişti. Jessica da onunla birlikte gidecekmiş ama Duncan son dakikada Doğu Alman polisine zorluk çıkarabileceğini söyleyip kadının Kopenhag'da kalmasında direnmiş. 3 gün sonra kadını aramaya söz vermişse de bir hafta geçtiği halde bir haber alamayan Jessica endişelenip hükümet yetkililerine başvurmuş. Duncan'ın bütün kitaplarını yayınladığı için Lasker'ın adı basında sık sık geçiyor ve hem iş hem de yakın arkadaşı olduğundan Duncan için duyduğu endişe gazetelerde yer alıyordu. Lasker'a göre Duncan, güvenlikle ilgili çok önemli ve duyarlı sırların nasıl dışarı sızdığını bulup çıkartmakta olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğu ve bunları çekinmeden kitaplarında işlediği için Doğu Almanlar tarafından tutuklanmıştı. Buna karşılık Doğu Almanya kesinlikle Duncan'ın ülkeye girmediğini ileri sürüyordu. İzini bulmak için Amerika'nın yaptığı bütün girişimler bir sonuç vermemişti. Duncan'ın dosyasını çıkarıp işe koyuldum. Onun ortadan kaybolmasıyla ilgili bütün haberleri okudum. Çoğunda Jessica Whitehead ile çekilmiş son resim vardı. 40 yaşlarında, sarışın, iri yarı yakışıklı birisiydi. Resimde vagonun basamaklarında durmuş, kameraya gülerek bakıyordu. Tweed bir ceket ve ön açık bir pardüsü giymişti. Bir elinde güneş gözlüğü, ötekinde yazı makinesi vardı. Dosyadan Duncan'ın 4 romanından sadece birincisinden çok satan kitaplar listesinde bir numaraya yükseldiğini öğrendim. Ayrıca filme de çevrilmiş ve büyük başarı sağlamıştı. İkinci romanı da en çok satanlar listesine girmişti. Üçüncüsünün satışı pek iyi gitmemişti. Adama ve romanlarına karşı ilgim gittikçe artıyordu. Araştırmaya başladıktan birkaç hafta sonra Jessica Whitehead ve Lasker'ı çok kez televizyonda gördüm. Duncan'ın en son kitabı en çok satanlar listesinin başına fırlamıştı. Bu kitap ve başarı kazanamayan üçüncü romanını cep kitabı olarak yayınlama hakkını satın almak isteyen yayın evleriyle görüşmeler sürdürülüyordu. Yeni kitabın film ve televizyon hakları büyük bir stüdyo tarafından satın alınmış ve aynı stüdyo henüz tamamlanmamış olan Peenemünde romanını filme almak için 100 bin lira varan bir ücret ödemeyi önermişti. Lasker'ın bürosuna sık sık gidiyor ve içeri girmeden önce etrafı dikkatle kolaçan ediyordum. 3-4 kez gece yarısı Lasker'ın masası başında oturduğunu gördüm. Bir keresinde çekmecelerden birini karıştırırken Lasker'a ait uluslararası telefon faturaları bulmuştum. Faturaları incelediğimde Duncan'ın kaybolmasından sonraki hafta içinde Lasker'ın Kopenhag'a birkaç kez telefon etmiş olduğu gözüme çarptı. Lasker, Jessica Whitehead ve Kopenhag'daki Amerikan elçiliği ile görüşmüştü. Konuşmalar 10-15 dakika sürmüştü. Ayrıca Jessica Whitehead New York'a döndükten sonra da Lasker'a Danimarka'dan 3 kez ödemeli telefon edilmişti. Ayrı günlerde yapılan telefon konuşmaları ancak 3-5 dakikalıktı. Bu faturanın numarasını alarak hepsini yerine koydum ve eve döndüm. Sonraki gün erkenden uluslararası santrali aradım. Yayın evinde çalıştığımı, birkaç uluslararası telefon konuşması hakkında şirketten birinin bilgi istediğini söyleyerek santraldeki kızdan ödemeli konuşmaların ne zaman alındığını ve edilen yerin numarasını rica ettim. Ancak birkaç saat sonra cevap verebileceğini söyleyince kendisini yeniden arayacağımı bildirdim. Telefon ettiğimde kız telefonların Danimarka'da Cape Skazen yakınındaki bir handan edildiğini ve konuşmaların New York saatine göre gece yarısından sonra yapıldığını bildirdi. Danimarka'da Cape Skazen diye bir kentin adını hiç duymamıştım. Haritaya baktığımda bunun ülkenin en kuzeyinde küçük bir balıkçı köyü olduğunu gördüm. Sonra da santral kızdan aldığım numarayı çevirdim ve karşıma çıkan adama kendimi bir Amerikan gezi dergisinin başyazarı olarak tanıttım. Bozuk bir İngilizce ile hanın sahibi olduğunu ve İngilizceyi kızının daha iyi konuştuğunu söyleyerek telefonu ona verdi. Dergimin İskandinavya'da soğuk su balıkçılığı hakkında bir yazı hazırladığını anlattığımda kız sözlerimi anlamakta hiç zorluk çekmedi. Bir meslektaşımın kasaba ve handan övgüyle söz ettiğini, oraya bir muhabir ve fotoğrafçı göndermeyi düşündüğümü anlatınca çok sevindi. Meslektaşımın bir arkadaşının da o günlerde kasabaya gideceğini söyleyerek handa kalmakta olan İngiliz ya da Amerikalı müşterileri olup olmadığını sordum. Dublin'den Bay Arthur Duffy adlı bir mühendisin kaldığını söyledi. Konunun adıyla ilgilenmediğimi belirtip yardımına teşekkür ederek yakında yeniden arayacağımı bildirdim. Orada gece yarısıyken hana yeniden telefon açtım. Telefon 6-7 kez çaldıktan sonra adam cevap verdi. Lasker'ın sesini taklit ederek Dublin'li Bay Arthur Duffy ile görüşmek istedim. Adam, Bay Duffy o sırada uyuduğundan biraz beklemem gerektiğini söyledi. Sonunda uykulu ve temkinli bir ses, "Alo," dedi. "Tony," dedim ve birdenbire sustum. "Alo, Duffy?" Bir an durakladıktan sonra, "Dick," diye bağırdı. "Tanrı aşkına ne yapıyorsun? Sesi artık uykulu değildi, fısıltıyla konuşuyordu. Tanrım diye söylendi ve daha sakin bir sesle özür diledi. Üzgünüm Dick, telefonunu beklemiyordum. Her neyse, ne var? Bizim topun mil direği kırıldı. Ne? Dick, kafayı mı çektin sen? Yoksa şaka yaptığını mı sanıyorsun? Topun mil direği kırıldı ne demek oluyor? Kendi sesimle, üzgünüm Duffy dedim. Fakat ben Dick değilim. Derin bir sessizlik oldu. Sonra da donuk bir sesle, kimsin diye sordu. Bir başkasının romanının kahramanı diyebilirsin. Ne? Bak, ben seni tanımıyorum. Hatlar karışmış olacak. Santrali arayıp sor. Ben uyuyacağım. Bir saniye bekledikten sonra, Duncan, Lesker'dan sana çok acayip bir mesaj var dedim. Şimdi beni dikkatle dinle. Ne olursa olsun bundan böyle ne Dick'e ne de bir başkasına telefon edecek, mektup yazacak ve telgraf çekeceksin. İlk trenle Almanya sınırındaki Kursa yakınındaki köylerden birine git. Oraya varınca şimdi adlarını vereceğim hanlardan birinde Arthur Duffy adını kullanarak kalacak ve haber bekleyeceksin. Bir saniye, kalem alayım. Tamam, söyle bakalım. Sınır boyundaki birkaç köy ve otel adını yazdırıp okuttum. Tamam, meraklanma Tony, işi bize bırak dedim. Biz mi? Dick ve bana yani. Başka biri var mı? Sen söylenenleri yaparsan olmaz, tamam mı? Tamam, ama bir şey daha var. Evet, Dick nasıl? O iyidir. Başkaları? Onlar da iyi. Jessica televizyonda çok güzeldi, onu görmeliydin. İkinci baskıyla ilgili sözleşme imzalandı mı? Evet, her şey yolunda. Ya film hakkının satışı? Dün tamamlandı. Artık zenginsin Tony, diyerek telefonu kapattım. Bir gün sonra hana telefon edip Arthur Duffy'yi istediğimde gideceği yerin adresini bırakmadan ayrıldığını söylediler. Lesker'ın sekreterini arayıp randevu istedim. Beni Lesker'ın arkadaşının gönderdiğini söyleyerek adamın odasında dosyasını gördüm ve Roma'da oturan bir yazarın adını verdim. Biraz beklememi rica ederek telefonu Lesker'a bağladı. Sakin bir sesle öğleden sonra 4 sıralarında gelip kendisini görebileceğimi bildirdi. Verilen saatte Lesker'ın bürosuna gittim. Beni ayağa kalkarak karşıladı. Kapıyı kapatıp yerimde rahat olup olmadığımı sorduktan sonra kendi de oturdu. Bakışlarını üzerime dikmişti. Daha önce nerede karşılaştığımızı merak ediyorsunuz herhalde dedim. Aa evet, öyle. Burada karşılaşmıştık. Şaşırmış fakat inanmamıştı. Bir gece odayı temizlemek için gelmiştim. Büyük deniz savaşları hakkında konuşmuştuk, hatırladınız mı? Diyerek gülümsedim. Ne? Öne doğru eğildi. O gece burada oturmuş Arthur Duffy diye birinin telefonunu bekliyordunuz. Arthur Duffy diye birini tanımıyorum. Siz Anthony Duncan'ın kitaplarını yayınlıyorsunuz değil mi? Anthony Duncan'ın Arthur Duffy ile ne ilgisi var diye sorarken endişesini gizleyememişti. Geçenlerde yaptığınız telefon görüşmelerinden bilmeniz gerekir. Anthony Duncan'ın yeni adı Arthur Duffy. Geçenlerde yaptığım telefon konuşmalarımı, Duncan'dan haftalardır haber yok. Bir önceki gün konuştum onunla. Doğu Almanya'da filan değildi. Cape Skazen yakınındaki Asa adlı küçük bir balıkçı köyündeydi. Siz ilgilenmezseniz hikayeyi başkalarına anlatabilirim, diyerek ayağa kalkmaya hazırlanırken oturmamı işaret etti. Bezginlikle, pekala dedi. Öğrenmek istediğin nedir? Duncan'ın kız arkadaşı da oyunun içinde mi? Hayır, Jessica hiçbir şey bilmiyor. Tony, kızın bu işin dışında tutulması üzerinde diretmişti. Yeni kitabı için böylesine deli divane olmasaydı, bu çılgın planı kurmak aklına gelmezdi. Ortadan kayboluşunu nasıl açıklayacak? Lesker oturduğu yerde kıpırdandı. Trenle Almanya'ya giderken karar değiştirip, aynı konuda araştırma yapmak için Danimarka'nın kuzeyinde bir trenden indiğini söyleyerek. Romanın büyük bir bölümü Danimarka'da geçiyor. Zaten bu nedenle Jessica ile Kopenhag'da oturuyordu. Daha sonrası için neler diyecek? İlk haftadan sonra Jessica'yı Kopenhag'dan aradığını, fakat telefona cevap alamayınca Jessica'nın sıkılıp ortak arkadaşlarını görmek için Paris'e gitmiş olacağını sandığını söyleyerek. Yatak mat kullanmasını nasıl açıklayacak? Çok basit, çalışabilmek için tek başına kalmak istediğinden. Onun bu oyununa siz neden katıldınız? Durakladı. İlk bakışta gerçekten ortadan kaybolduğunu sanmıştım. Fakat bir sabah masamın üstünde bir gece önce biri tarafından not alınmış bir telefon mesajı buldum. Notta, Arthur Duffy'nin Avrupa'dan aradığı ve gece yarısı tekrar telefon edeceği yazıyordu. Arthur Duffy diye birini tanımıyorum ama bunun Tony ile ilgili olabileceğini sezdiğim için o gece oturup bekledim. Verilen saatten 15 dakika önce siz içeri girerek ödüm patlattınız. Telefon çaldığında neredeyse kalp krizi geçirecektim. Toparlanıp hemen buraya dönmesini söyledimse de kabul etmedi. Ortaya ne zaman çıkacak acaba? Lesker duvardaki takvime baktı. Hafta içinde benimle ilişki kurması gerekiyor. Ya aramazsa? Bezgin bir gülümsemeyle arayacak dedi. Nasıl olsa şimdi nerede olduğunu biliyorum. Hayır, bilmiyorsunuz. Şimdi oyunu ben yönetiyorum. Bu artık benim romanım. Lesker heyecanlanmıştı. Ateşine bakarmış gibi elini alnına götürdü. Ne demek istiyorsunuz? Tony'nin başına bir şey mi geldi? Gerçek olaylarla kafanızı yormayın. Gerçek dışı olaylarla, yani romanlarla ilgilenin ve Mildred'in kırıldığında akıldan çıkarmayın. Artık bezmişti. Ne yapmamı istiyorsunuz? Ben gider gitmez Jessica'ya telefon ederek Duncan'dan haber aldığınızı, iyi olduğunu söyleyeceksiniz. Sonra da bir basın toplantısı yaparak gerçeği anlatacaksınız. Bir süre düşündü ve sonunda hayır dedi. Böyle bir kararı Tony'nin yerine almam. Ben onun kitaplarını yayınlarım. Yaşantısına karışmam. Gitmek üzere ayağa kalktım. Duncan bir daha ortaya çıkmayabilir. Mildred'in kırıldığını aklınızdan çıkarmayın demiştim. Lesker yerinden kalkıp pencereye giderek dışarıya bakmaya başladı. Ben de odadan çıktım. Sonraki gün öğle üzeri televizyon açtığımda Jessica Whitehead ve Richard Lesker gazetecilerin sorularını cevaplıyorlardı. Duncan'ın Lesker'ı Danimarka'da bir köyden aradığını ve ortadan kaybolduğu hakkında dolaşan söylentileri duyduğunda şaşkına döndüğünü açıklarken her ikisi de sevinçli görünmeye gayret ediyorlardı. Duncan'ın şu sıralarda o köyde olduğunu, romanını tamamlamaya çalıştığı ve bir iki hafta sonra New York'a döneceğini bildirdiler. O gece 11:30'a doğru Lesker'ın bürosuna girmeye hazırlanırken haber programında yeni bir haber okundu. Anthony Duncan, Danimarka-Almanya sınırının Danimarka tarafında ölü bulunmuştu. Yazarın cesedi kiralık bir araba içinde bulunmuştu ve cesedi muayene eden doktor ölüm nedeninin karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu açıklamıştı. Araba, Kurusa kasabası yakınında ana yoldan 1 kilometre içeride bir ormanın kenarında bulunmuştu. Danimarka polisi Duncan'ın uyumak için ana yoldan ayrıldığını fakat üşümemek için arabanın motorunu çalışır bıraktığını ileri sürüyordu. Arabanın içine sızan gaz zehirlemişti onu. Polis arabada yalnız Duncan'ın cesedini bulmuştu ama ucur ucuru sigara izmaritleriyle dolu tablodan yanında kimliği bilinmeyen bir kadınla yola çıktığı sonucuna varmıştı. Tam zamanında ve yerinde bulunmakla ben genellikle önceden saptanması olanaksız olayları davet ederim. Geceleri uykum kaçınca bir taksi atlar, kentin ıssız bir semtine giderim. Taksi yanımdan uzaklaşınca tanımadığım karanlık sokaklarda elimdeki küçük deri çantamla tek başıma dolaşırım. Çantanın içinde polis ve diğer güvenlik kuvvetleri tarafından kullanılan telsiz biçimde bir ses alma makinesi vardır. Çantamın sapındaki düğmelerden birine basarak makineyi çalıştırdığımda daha önce banda alınmış mesajlar duyulur. Bir gece liman çevresinde dar bir sokakta yürürken terk edilmiş bir deponun önünde duran ve bütün ışıkları söndürülmüş büyük bir araba gözüme çarptı. Motorun sesini duyabileceğimi düşünerek incelemek için arabaya biraz yaklaştım. Arabanın içinde kimse yok gibiydi. El fenerimi çıkarıp plakasını okuyacağım sırada arabanın içindeki ışık yandı ve soldaki iki kapı aynı anda açıldı. Biri direksiyonda, öteki de onun arkasında oturan iki adamla yüz yüze geldim. Arabadan inmeden silahlarını üzerime doğrultmuş duruyorlardı. Çantanın sapındaki bir düğmeye dokunduğumda uzun bir anten dışarı fırladı. Şoförün arkasındaki adam, ''Hey sen, gel buraya!'' diye bağırdı. Tık diye bir ses duyunca silahın ateşe hazır olduğunu anladım. Arabanın içindeki ışık, adamın koyu renk saçları ve silahın kısa namlusu üzerinde parlıyordu. Tetiği çekmeden önce çantadan uzanan anteni görmesi için dua ediyordum. Ağır adımlarla adama doğru yaklaşırken ayak seslerim gecenin sessizliğinde yankılanıyordu. Parmağımda çantanın sapındaki düğmenin üzerindeydi. Direksiyondaki yanındaki adamın uzattığı el fenerini üzerime tuttu. O anda ses makinesinin pillerini kontrol etmediğim aklıma geldi. Makine çalışmadığı takdirde beni öldüreceklerdi. Adam silahını sallayarak ''Hey gel buraya, elindekini yere bırak'' dedi. O anda düğmeye bastım. İki bip bip sesinden sonra sanki çok yakından veriliyormuş gibi net ve yüksek bir sesin okuduğu mesaj duyuldu. 304, 304, yerinizi saptadık, iki yandan ilerliyoruz, tamam. Direksiyondaki ön kapıyı hızla kapatarak hemen motoru çalıştırdı. Arkasındaki ise silahını üzerime doğrultmuş, öylece kala kalmıştı. Ancak araba hızla ileri atılınca kapıyı kapatabildi. Bir saniye içinde gözden kayboldular. El fenerinin ışığıyla kamaşan gözlerim karanlığa alışmaya başlıyordu. Anteni indirip bandı geri sararken her ikisine de bir güzel sopa çekmiş gibi mutluydum.